Ayrım 10. Bu roman o kız okusun diye yazıldı. Enver Aysever. Sayfa 167. 26. Karşısında öfkeyle haykıran babasını umursamıyor, içindeki telaşı, sevdiğiyle geçen gecenin güzelliğini düşünüyordu genç adam. Sabaha karşı eve geldiği çok olmuştu geçmişte, hatta hiç gelmediği de, kimi zaman geç haber ettiği de olurdu ama mutlaka bilgi verir, evdekilerin kaygılanmasını önlerdi. Baba daha anlayışlı ve gamsız, anne tepkili ve dertli karşılardı bu durumu. Bu sabahın farkı neydi peki? Oğullarının yüzünde beliren ve giderek derinleşen bu gülümseme silinsin mi istiyorlardı? İlk kez şiirli bir dünya olduğunu fark eden bir genç adamın sevincini kursağında bırakmanın ne gibi bir yararı vardı? Tuhaftı durum. Çünkü baba yeri göğü inletiyor, hırsını alamıyor, genç adamın tepki vermesi için daha bir sertleştiriyordu sözlerini. Oysa genç adam, böylesi bir gecenin ardından bedenin tatlı yorgunluğuyla bir an önce yatağa ulaşmak ve düşlerde yeniden buluşmak istiyordu bal renkli gözlü sevgiliyle. Anahtar tıkırtısını beklemiş meğer tüm ahali. Sabah olacaklar tasarlanmış ve kavga çıkarmanın gereği düşünülmüş, şiddeti konusunda uzlaşılmıştı demek. Eve adımını atar atmaz, böyle hallerde varlığına asla şaşılmayan şişman dostunun kıpkırmızı, kaygılı yüzünü gördü, pardösü iyice kirlenmiş genç adam. Tüm bir gecenin uykusuz geçtiği belli olmuştu. Hangi ara bu şişman olana aile ulaşmış, ne tür bilgiler paylaşılmış ve nasıl patırtı kopmuştu tahmin etmek güç değildi elbet genç adam için. Bu sıkıntıyı kolayca atlatıp hatta kahvaltı sofrasına oturup iki şakayla vaziyeti idare edeceğine inanıyordu. Hep böyle olmamış mıydı? Şişmanın varlığı daha büyük bir sorun olduğunu işaret ediyordu gerçi, lakin bunu aklına bile getirmek istemiyordu o an genç adam. Bedendeki esrik haz taptaze duruyor, armonik bir rüzgarın tatlı tebessümüyle bakıyordu etrafa. Erguvanlı İstanbul, bahar dallarını cömertçe sergileyen o güzel Göztepe bahçeleri. Az kalmış birkaç köşkten başını sarkıtan arsız ağaçlar, dutlar, erikler, kirazlar. Şişman kaş göz edip durumun vahametini belli etmeye çalıştıysa da gamsız aşık kavrayamadı hemen iletiyi. Oyalana oyalana ayakkabılarını çıkarıp sert tokadı birkaç dakika geciktirme çabası gülünçtü. Zırhları kuşanmış, üstelik berbat bir gece geçirmiş aile o anı bekliyordu. Biricik tutkulu gecenin olaylı sabahıydı o yaşanan, öyle olmasını öyleydi de. Gecenin dehlizi içinde kayıp giden iki sevgili başka bir memleketi yaşamış, Göztepe'de tedirgin ve gerilimli iki aile bambaşka bir karanlığı sürmüştü. Kız ile genç erkek yola koyuldukları an iki evde de deprem olmuştu demek. Uzun süre içine kapanan aileler türlü akıl yürütmelerde bulunmuş ve öfkeyi diğerini kusmak için beklemişti. Yahudi aile kızları için duydukları endişeyi gece yarısı uygun bir dille iletmişti diğer aileye. Her zaman iki apartman arasında mekik dokuyan isimsiz komşular bulunur. Kızlarının bu pardüsülü gitarcı genç adamla münasebetini onaylamadıklarını ve bir an önce bu sürecin sonlanması için gereğinin yapılmasını buyurgan bir biçimde iletmişti Yahudi aile. Erkek tarafı bu buyruk karşısında öfkeden kudurmuş, hatta hakarete varan sözlerle isimsiz aracıya ağızlarına geleni söylemişti. Üstelik esas oğulları mağdurdu bu durum yüzünden. Nasıl olur da bir aile kızlarına sahip çıkamaz vurgusu da net ortaya konmuştu. İnsan o saatlerde sevgililerin bu kavga eden insanlarla aynı göğün altında olduğuna şaşardı doğrusu. İki ülke arasında diplomasi için görevlendirilmiş, lüzumsuz ve isimsiz komşu fırsattan istifade edip uzlaştırmak yerine olayı daha da alevlendiren ulak olarak büyük haz yaşıyor, mahalleye yayılması gereken söylencenin İlk tohumlarını atıyordu bir yandan. Hangi ailenin daha sağlıklı biriler ortaya koyacağı, bu iki gencin yargısının nasıl biçimleneceği haberi sabah ezanı işitilene dek yayıldı ortalığa. En sağır geceden bunca çabuk dedikodu yayılması da belki İstanbul'a özgü bir durumdur. Özgür kuşlar uçsun diye tasarlanan göğün altında bir açık hava hapishanesi vardır kimi zaman. Bu zindanı insan kendi yavaş yavaş sabırla yaratır. Şişman arkadaş tam da o an gerekliydi her iki aile için. Hemen bulundu, çarçabuk eve getirildi, meselenin iç yüzünü anlatması ve bu lanetli sevgililerin nerede olduğuna dair bilgi vermesi emredildi sabırlı arkadaşa. Şişman genç büyüyen öfkeyi görüyor, burnundan soluyan babanın diş gıcırdatmasıyla dağılan sessizlikte sükuneti sağlamak ve herkese umut vermek için yalancı bir tebessümle bakıyordu etrafa. Erkek evinde ağır saldırıya maruz kalmış olmanın gerilimi elle tutulur, gözle görülür bir hale almış. Kız tarafındaysa artık sessizlik bir uğultuya dönmüş, tüm aile sakinleri neredeyse yas tutar hale gelmişti. Biraz incelikli bakan göze kötü bir vodvil gibi görünebilirdi bu sahneler. Komşu evlerde iki gencin gıyabında çıkan kavga gülünçtü kuşkusuz. Üstelik sevişme yargılanıyor, bunu yaparken kullanılan sözcüklerin hiçbirinde insan bulunmuyordu. Şişman uzun süre bir öfke patlaması olmasını bekledi. Olaylı gecede en çok veriye sahip olduğu sanılan şişman dost, kısa cümlelerle geçici bir hevesin ardına takılan pardesülü genç adamın duygularından söz açtı önce. Oysa Gizil Ardu'nun gitarcıyı nasıl da ele geçirdiğini ve ilk kez onunla duygularını açıkça paylaşmadığını fark etmişti. İçe kapanmayı yeğlemişti dostu. Yahudi kıza dair hiçbir şey bilmediğini o an anlamıştı şişman dost. Aniden sarsılarak aşk denilen o tuhaf duygunun yalnız iki kişi arasında olduğunu heyecanla ayırt ediyordu. Böylesi acayip zamanlarda insanın kendisi için dersler çıkarması, umut üretmesi de ayrı bir tuhaflıktı ya. Baba şişman dostun söylediklerinden hoşlanmamış, bir gizli saklar gibi davranmasına ayrıca köpürmüştü. Arada süren diplomasi saçmalığı bir türlü durdurulamıyor, şiirsel ilk öpüşmenin yansıması karmaşık bir denkleme dönüyordu iki aile için. Gecekonduların nasıl bir güzelliği vardı o sabah. İşçilerin sıra sıra dizildikleri minibüs kuyruğuna girerken birbirlerinin elini daha sıkı tutmuştu sevgililer. Gürültü çıkaran çocukların arasından neşeyle geçmiş, mahallenin erkeklerini yolculayan kadınlara göz ucuyla bakmışlardı. Tuhaf bir göç başlıyordu yine. Uzak diyarlara el sallayan gecekondu insanları arasında tuhaf bir sevinç gelip yerleşiyordu karınla göğüs arasına. Aşk, hırsızlama yaşanan bir eylem, dile gelince tükenen bir depremdi. İki beden bir gece önceki tanışıklığın huzuruyla salınıyordu yollarda. Yabancı oldukları her hallerinden, hareketlerinden belliydi. Seher'in kahvaltısı ne güzeldi. Seher bütün olayları bilendi. Seher yaşamın tanığıydı. Ama Seher o gün daha ikisi evden çıkar çıkmaz ağlamaya başlamış, her şeyin doğrusunu bilen Yaradan'a yalvarmıştı bu çocukları korusun diye. O güne dek hangi duasına yanıt almıştı ki yine Allah'a sığınıyordu? Bunu soramazdı kimse. Elinde kalan bir küçük kızı, bir de Allah vardı. Herkesin olan ve sadece kendisine ait sandığı Allah. Darp edilseydi çok rahatlardı gitarcı genç. Babası bir tokat atsa, alay ederek baksaydı gözünün içine, belki daha sert olsa, bir tekme indirse böğrüne ne güzel olurdu. Bu zehirli sözler yerine, sevdiği kadına saldıran bu dil yerine o acıyı yaşamayı tercih ederdi. Oysa o güne dek ailesinden kimse bir fiske vurmamıştı ki genç adama. El bebek bül bebek büyümüş, ilk karakola düşüp üstelik aptalca sebeplerden ötürü baş ağrıttığında bile babası hep anlayışlı olmuştu. Kendi gençliğini erkekçe, mertçe yaşadığını keyifle anlatan baba nasıl oluyordu da bunca zalim sözler sarf ediyordu böyle. Tertemiz bir İstanbul sabahında sevgilinin ardından edilen hakaretler içini yakıyor, kapıyı vurup çıkmaya cesaret edemediği için kendinden utanıyor, o aşkı, o teni hak etmediğini düşünüyordu genç adam. Uğruna yaşamını vermeye hazır olduğu güzeline, sevdiğine, koyu kestane rengi saçlarıyla sığınağı olan Eda'ya orospu diye hitap edildiği an fırladı odasına, sert, çok sert, tüm İstanbul'da yankılanacak biçimde çarparak kapattı kapıyı. Tekmeledi duvarları, yatağına kahırla aktı, durdurmaya çalıştığı gözyaşları pencereye koştu ve hücreye özgürlük, hava girsin, soluk alsın diye bir yumruk savurdu. Aniden patladı cam ve kırıklar ağır dolu taneleri gibi döküldü yere. Evin içinden bir çığlık duyuldu, anne hemen koştu. Kilitliydi kapı. Bileklerinden süzülen kan, yatağına kapanmış genç adamın ruhunun iziydi, kanıyla aşkının resmini çizerek derin bir uykuya daldı. Kapıyı şişman olan bir baba, neden sonra kırmayı başardı, yaka paça arabaya bindirip Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline yetiştiler. Serin ve dikiş derin uykuyu bölemedi. Ölüm uykusuydu sanki. Sevgilinin hayali gözünün önündeydi. Annenin gözyaşları dinmiyor, mahalle derin bir utançla sessizliğe gömülüyordu. Şişman dost düşünceliydi. Korktuğunu, kalbinin sıkıştığını hissedip ağzını musluğa dayayıp kana kana su içti. Hava döndü sanki. Seher bahçede demli bir çayın genzini yakmasından kuşku duydu. Düğüm düğüm olan boğazına sıkıştı hüzünler. Bir el edip iki çift laf edecek kimse yoktu etrafta. Yalnız, yapayalnız sığındı dualara. Allah'ım korusun diye mırıldandı. Rita mektubu hırsla yazmaya o an koyulmuştu. Kalbi öyle sıkıştı, öyle çaresiz kaldı ki mürekkep ve kan, beyaz çarşaf ve sayfa aynı anda tutuştu sanki. Gitarın o hüzünlü, isyan eden sesini bekledi. Kulakları çınladı, başı döndü, yazmaktan vazgeçmedi. Kapısının kilidini kimse duymadan açtı. Gömleğinden bir düğme çözdü. Kim neden koymuştu bu yasayı, niçin lanetlenmişti sevgililer? Oysa kederli bir göğün altında hepsi bir utancı paylaşıyordu. Bir tek aşıkların başı dik duruyordu. Ha, bir de Seher'in. Bir gün yeter, tüm bir yaşamı sığdırmaya. Yapacakların, göreceklerin hepi topu nedir ki? Meyhane kapısından girdiğinde o hayhuy içinde selamlaşmalar, şakalar ve bilincin oynak, şaşırtıcı halleri arasında savrulur durur kişi. Sorular uçuşur havada. Öyle bir an yaşanır ki soru gider, muhatabını bulur, bir yandan cevaplar gelir. Hangi soruya ait olduğunu tınısından kavrar meyhane halkı. Sırasıyla şarkılar söylenir sığınak türü bir mekanda. Aslında yalnızlığı, acıyı birlikte sağlatmak ve belki ağının giderek artan yoğunluğundan sıyrılmak için buluşur akşamcılar. Ayaklar kendiliğinden götürür meyhaneyi ve gelecek güzel günler için kalkan kadehler çoğunlukla zamansız adamların imdat çığlığı, beklentisiz isyanıdır. Meyhanede yarın yoktur, sonra asla gelmez. Her kadeh tokuşması, alınan her yudum biriciktir. Öyle. Şaşar kalır insan ne vakit başladığına sohbete. Çoğu zaman yalan yanlış öyküler arasında kıvranır durur ruhlar. Artık kurgu yapmaya zamanı olmayan biri için doğru ve yerinde bir tercihtir meyhane. Bir karaltı gibi sızar kimi, bazısı tepesinden alev saçarcasına girer içeri. Tuhaf ortaklıklar, umulmadık işbirlikleri kurulur burada. İyi içici, kadehlerin bir kimliği, canı olduğunu bilir. Her kadeh aynı tadı sunmaz. Camın inceliği, kalınlığı, hangi lokmaya ne oranda rakının ekleneceği belirginleşir zamanla. Damak tadı denen şey, zamanla edinilen ve yiyecek içecekle ilgisi olmayan birikimdir. Karşında İstanbul efendisi biri varsa, keyfin yerine gelir, odaya yayılan udun, klarnetin ve sarhoş eden kadın sesinin güzelliğini işitirsin. Birden hızla bedenini uyuşturmak için rakıya dadanan biriyle yol almak güçtür. Hem telaşlı, hem tekinsiz, dalgalı bir denizde sandalla yol almak gibi bir şeydir böyle içmek. Bir gün içinde her şeyi yaşamaya, tanımaya, hayatına anlam katmaya yetecek kadar saat, dakika, saniye, zaman vardır. Yeter ki zamanı nasıl akıtacağını bilsin kişi. Şerefe ve gelecek güzel günlere kadehler kalkarken ve hep birlikte fasıla geçilmişken tüm bunları kimse bilmiyordu. Ama kahvenin gepardüsülü adam artık ölümler arasında olmaktan sıkkın, sonsuz yolculuğu tasarlamak için aceleciydi. Üniversite yıllarında çok sevdiği bir tarihçi arkadaşı mezarlıklar üzerine akademik bir çalışma yapıyordu ve ona eşlik etme görevi kahverengi pardesörü adama düşmüştü. Mezarlıkların o dingin, insanı ürküten görüntüsüne zamanla alışmış, keyifli bir oyun olarak ölülere öyküler uydurmaya başlamıştı. Mezar taşlarının üzerinde yazılanlardan hareketle yaşamlar kuruyor, bir romancı gibi iz sürüyordu. Neden sonra bir yakınını toprağa verince esas anlamını bulmuştu ölüm. Toprağın kollarını açarak beklediğini anlamış, boş bir çuval halinde düşen gövdeye acımıştı. Ölümle arasındaki mesafenin bunca yakın olmasına o gün çok şaşırmış, ölüm hakkında tüm okumaların beyhudeliği üzerine düşünmüştü. Dini törenlerin mezarlıktan daha korkunç olduğunu hemen hissetmişti. Ölene yapılan en büyük haksızlık, yüksek tonlu acının dillenmesiydi aslında. Ölüme sade, içten ve geçici bir acı yakışıyordu. Meyhane dostlukları bir piyango misali kurulur. Yanına düşen kimseye seçme olanağı çoğu zaman yoktur. Ve esas olan tek başına o kapıdan girebilme cesaretidir. Yalnızsan bir başkasının ağrısını, yükünü çekmeye talipsin demektir. Sonrası bilek güreşi. Kimin ağzı çok laf yaparsa o diğerinin sırtına biner. Uzar da uzar hikayeler. Çoğu zaman başlangıç unutulur. Elinde yarın bir yaşam kalır sarhoşun. Kimin kimsen var mı diye şöyle bir geçirdi aklından adam. Anne, baba, akraba, dostlar, sevgililer. Evlenmediğini, çocuğu olmadığını bilmek yetiyordu. Ardında boşluğa bakacak acılı bir çocuk, hayatta bir başına boğuşacak eş bırakmadan göçmek iyi bir fikirdi ve şimdi bu yalınlık ve rahatlıkla kimselere ses vermeden bir hayalet olmaya devam ediyordu İstanbul'da. Yanı başındaki adam, kırık gönül hikayesini anlatmaya koyulmuştu bile. Kendini önemli saydığı her halinden belliydi. Karısını seviyordu ama umulmadık anda tutulmuştu sevgilisine. O yaştan sonra boşanmak ayıp sayıldığından zibidi gibi avare biçare dolanıyordu sokaklarda. Bir yandan Leyla'sını arayan Mecnun olmanın lezzetini, aczini ve gücünü hissediyordu. Öte taraftan iki kadın bir olup terk etmişlerdi dertli adamı. İkisinden birinin kapısında paspas olsa razıydı ama kimi kimsesi olmadan kalıvermişti ortada. Ben bir başıma kalmayı bilmem ki diye sızlanıyordu. Kendimi öldüreceğim ama cesaretim yok dediğinde tüm masa bastı kahkahayı. Meğer herkes kulak kesilmiş bu sonu bekliyormuş. Bir zamanlar gençlerin gözde filozoflarına düşkün olmuş, kendince bir bohem hayatı izini sürmüştü. Varoluşçuydu. Dün yarın yoktu ki, o an vardı. Belki bir ömür o andan ibarettir diye ne çok sabır etmiş, bitmek bilmez kavgalara girişmişti. Sonra çocuk gözleri tanıdı. Yoksulluğun içinden bakanları gördü. Ölesiye ağlayanlarına rastladı, kahredici ayrılıklarda yere düşen çocuk gövdelerine tanık oldu, bir bakışa hasret olan ve kaçmak zorunda kaldığı çocukları düşündü. El uzattıklarını, korkup kaçtıklarını, peşine düştüklerini, izini sürdüklerini. Kadehe pıt diye bir damla gözyaşı düşüverdi. Gece yankılanan kahkahalar arasında duyulmadı o ses. Kendini hesaba çekmiyordu. Sadece özlemle hatırladığı o anlarda hep çocuk yüzleri vardı. Bir gecekondu gecesinde anımsadığı derin çocuk uykusu. Bir rüyanın izini sürecek kadar delirebilirdi insan ve kimi zaman bu çılgınlık hali dediğimiz tam da yaşamın en derin anlamını barındıran koyu, kopkoyu bir hakikattir, bunu biliyordu adam. İsimlerden isim beğen demişti bir kez kendine. Adını, soyunu değiştirmek mümkün. Soysuzluğa övgü adında bir kitap yazmakta kesin kararlıydı. Rüya dediğin öyle kolay görünmez kimseye. Önce onu hak edeceksin. Bir sevgilinin rüyası olmak, sonra orada başrol oynamak için çırpınmak, varılan tadın daim olması için mücadele vermek ne güzeldir. Esas olan bir çocuğun düşlerinde var olmaktır. Bunu biliyordu. Bugün mutluydu işte. Bir çocuğa elveda demeyi yüreği kaldırmazdı. Ki daha önce demişti ve acıyı sırtında bir çarmıh olarak taşımaktaydı hala. Anneannesinin tüm bir yaşamını kefen parası biriktirerek geçirmiş olması önce çok saçma geliyordu, sonra birdenbire bu meselenin önemini kavramıştı. Kadın, yaşam denen ucu belirsiz süreçle değil, anlamlı olan sonla, yani sonuçla ilgiliydi. Tüm bir ömrü 3-5 dakikalık, üstelik içinde bulunmayacağın bir tören endişesiyle geçirmek saçmalığın dik alasıydı elbette. Saçma olanın derin bir anlamı olduğunu şöyle böyle seziyordu. Görkemli ahiret günü için tüm bir yaşamı feda etmek kendince ve hayli güç bir bilgelik gerektiriyordu. İçinde bulunduğu o an her dakika bu duyguyla başa çıkmak yerine yenilginin kabulüyle başlayan yeni yolculuğa aday olmak kolay iş değildi elbet. Bir insanın ölümü ne denli beklenirse beklensin, nasıl aniden olmuş gibi hissediliyorsa yokluğunu da onca çabuk benimsemek tuhaf geliyordu. Bir bedenin çarçabuk toprağa verilmesi ve ardından gerekli oranda acı çekilmesi iyi bir seçenekti kuşkusuz. Fakat ölenin eşyasının birdenbire ortadan kaybolması, farklı zihinlerde birbirine benzemez imgelerle, figürlerle kalması ve giderek adından söz edilmemesi ne büyük uzlaşıydı. En büyük güvence de Tanrı'nın vaziyeti idare edeceğine olan inançtı. Kadehler bir kalkıyor bir iniyordu. Masalarda şakımaya başlamıştı kadehlerin sesi. Serserilik etmek gurur duyulası bir haldir diye geçirdi içinden adam. Başkaları hakkında ne çok bilgisi olduğunu, kanaatleri allayıp pullayarak sattığını yeni fark etmiş gibi kendini sorguladı durdu o gece. Bir yandan da kendi hakkında düşündüğünü, fikir edindiğini sandığı her an nedenini eksikliği olduğunu fark etti. Bilmecemsi bir maceranın sonuna geliyordun. Düğümün çözülmesi şöyle dursun, daha da karmaşıklaşıyordu denklem. Hep birlikte kadehlere sarılmanın bu yetersizlikle, bu iştenlikten uzak, ıvır zıvıra mahkum yaşamakla bir ilgisi vardı elbet. Şerefe dediğimiz kimselerin ne türden bir yoldan gelip hangi onurlu duruş üzerinde uzlaştığı belli olmayan bu kimselerin yaşamını alkışlamak mı, ölüme yolculuğa övgü düzmek mi daha heyecan vericiydi? Bilemedi kahverengi pardüsülü adam. Siyasal dövüşmelerin anlamı kendi dışında biri için çaba harcamaktır. Herkes için bir güzelliği tasarlamaya emek vermek haklılığın kendisidir, buna hep inanmıştı adam. Bir kentin sokaklarını ezbere bilecek kadar sevmek, yani İstanbullu biri olarak vuruşarak ve sevişerek ölmek öyle güzel bir ezgiydi ki, esrik bir gecede tatlı düşlere dalmasına neden oluyordu ölüme beş kala. Yarım kalan cümlelerin esasen tamamlanmamak için kurulduğunu anladığı an bir mucize gerçekleşmiş, sanki yeryüzünün gizini çözmüştü. Yaşam yarım ölmektir, tamamlanamaz. Gelecek tasarısı yapmak, süreyi uzatmak, kendini dahice bir buluşla kandırmak içindir. Kuşku yok. Oysa bir gün tüm yaşamları içine alacak kadar uzundur. Tüm bir günü düşünmeye, doğaya bakıp duyumsamaya harcarsa insan, günün tükenmediğini ve uzun, upuzun olduğunu görecektir. Boş laf değil bunlar diye rakıdan bir yudum da genzini temizlemek için aldı adam ve dudaklarından bir mırıltı döküldü. Sevişmek için de bir gün yeterdi aslında. Koca bir ömrü o bir günlük sevişme uğruna harcamak ve sevgilinin tuzlu, terli, şehvetli tenini bir kefene dönüştürmek ne masalsı ve görkemliydi. Meyhaney belli bir yükü tutup ailenin kederi ortaya akmaya başladıktan sonra ne olursa olsun kasvetli bir hal alır. Bundandır olur olmaz kavgaların çıkması. Biri efkârı, kederi dağıtmak için yumruk sallar. Ölüm, kısa yolun uzun sonu. 10. ayrımın sonu, sayfa 178.